ve Avustralya gündeminde Kazım Ateş ile birlikteyiz. İyi günler Kazım Bey.
İyi günler Özen Hanım.
Her şey umarım iyi gidiyordur. Bütçe açıklamasının ardından en çok ses getiren maddelerden birisi. Biraz önce hem haberlerde hem programda belirttiğimiz gibi bankalara uygulanacak olan vergi oldu. Bu vergi çok düşük, 0.06 düzeyinde, ama hükümete 4 yılda 6 milyar dolar kar getirecek. Kimileri diyor ki bu neredeyse solcu bir hükümetin yapacağı bir değişiklik. Yani İşçi Partisi'nin bütçesi gibi bir bütçe diyorlar bu nedenden dolayı. Siz ne dersiniz?
Evet, bu yorumu duydum ve de katılıyorum. Çünkü normalde liberal partili hükümetler the big boys olarak tanınan bankalara pek fazla dokunmazlar. Hatta onlara destek olurlar, onların önünü açarlar. Onların işlerini kolaylaştıracak yasa değişiklikleri yaparlar. Öyle bilinirler. Yani bankayla mücadele, tırnak işareti içerisinde söylüyorum, İşçi Partisi'nin vazifesidir. Ama burada biraz kurnaz davrandı Liberal Parti. Ve zannediyorum bu girişiminden dolayı her ne kadar bankaları hoşnutsuz etmiş olsa da bazı çevrelerden, ezilen çevrelerden puan toplayacaktır bu kesin.
Şimdi bazı kişiler, ki biraz önce bize SMS gönderen dinleyicimiz Ayhan Aktağ da şöyle diyor. Bu vergi yükü büyük bir rakamla sonradan halkın sırtından çıkacak. Hatta belki o 0.06'yı arttırıp %0.1, 0.2 alacaklar. Yine artı kazanç elde edecekler diyor. Bu mümkün mü sizce?
Bu para, tabii ki şöyle bir şey var. Bankadan alacaktır 6 milyar 200 milyon 4 sene üzerinden, ama banka da bunu sonuçta, yani patron cebinden çıkarmayacak bu parayı. Hissedardan alacaktır. Bankanın milyonlarca hissedarı var. Onların karını düşürerek buradan alacak, telafi edecektir. Hı hı. Ya da ücret karşılığında, biliyorsunuz bankanın hizmet ücretleri var. Onları böyle yavaşça artıracaktır ve bu şekilde bu parayı telafi edecektir. Ama denilebilir ki, yani tamam bankadan alıyor, bu güzel bir şey, ama sonuçta bankada halktan alacaktır. Yalnız bankayla en çok işi olan, en çok parası olan insanlar oluyor. Dolayısıyla yine zenginden alıp ihtiyaç sahibine transfer etme görevi de bu şekliyle bir nebze de olsa yerine getirilmiş oluyor.
Bir diğer konu welfare, yani sosyal güvenlik ödentileri, bizim dinleyicileri de yakından ilgilendiriyor. Bütçedeki bu sosyal güvenlik değişiklikleri kapsamında bir ceza puanı sistemi getiriliyor. İşsizlik ödeneği alanlar iş görüşmesine gitmezse veya bu ödenek karşılığında çalışmaları gereken işlere gitmezlerse ceza alacaklar, ödentileri kesilecek. Bu iyi bir fikir mi sizce?
Evet, bence iyi bir fikir. Tabii burada hedeflenen kesim orada açık ve net olarak söyleniliyor. Yani bilerek yükümlü olduğu vazifelerden kaçınan insanların üzerine gidilmek isteniyor. Yoksa başka çaresi olmayıp da işsizlik parası olan garibandan, fakir fukara üzerine gidilmeyecektir. Onlara zaten işsizlik parası ya da sosyal güvenlik maaşı veriliyor ve verilmeye devam edilecektir. Ama yani taşı sıksa suyunu çıkaracak dediğimiz tabirle, insanlar iş varken gitmez, randevusuna lakayt davranır. Sık sık bunu müzmin bir şekilde kronik bir noktaya getiren insanların üzerine gitmektir. Amaç bunu net olarak zaten söylüyorlar. Yani sen ben çalışacağım, vergi ödeyeceğiz. Birileri de bundan faydalanarak yan gelip yan yatacak Türkçe tabiriyle.
Ama Sosyal Güvenlik Konseyi diyor ki buradaki insanlar zaten yan gelip yan yatmıyor. Onlar toplumun en zor koşullarda yaşayan bir kesimi, bu küçük kesimi hedef göstermek iyi bir şey değil diyor. Buna ne dersiniz?
Burada bir haklılık payı var. Çünkü işsizlik deyince sanki psikolojik olarak kim işsizse hep o, hani o şekil vasıflandırılıyor, sınıflandırılıyormuş gibi bir psikoloji oluşturuyor zihinlerde. Bu doğru, buna katılıyorum. Bu tehlikeli bir şey. Dolayısıyla ifadelerde çok dikkat etmek lazım. Burada üzerine basa basa sistemi suistimal eden, yükümlülüklerini bilerek yerine getirmeyen insanlar kastediliyor. Bunu umarım yani herkes ayırabilecek noktaya gelir. Zaten yani herkesin, şöyle bir sohbet ettiğimizde en çok yakındığı şey sayıları az da olsa yan gelip yan yatarak hiçbir iş yapmadan, iş arama faaliyetine katılmadan, iş bulduğunda ya da teklif edildiğinde ne bileyim onu kabul etmeyen, hatta bazı insanlar ben işsizlikten daha çok para alıyorum, daha çok maddi olarak faydalanıyorum, niye çalışayım ki diyen insanların üzerine gidilmesi ben şahsen istiyorum. Çünkü benden vergi kesilerek o insana para gidiyor.
Evet. Peki şöyle bir şey de var. Bunlar zaten birkaç bin kişi. Yani buradan onların üstüne gitmekle hükümet çok bir kar da sağlamayacak. Sadece popülist olarak görülecek. Bu da doğru değil mi?
Değil. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Siz onu bırakır, buna taviz verirseniz, öteki çok önemli değil, bu miktarı derseniz taviz tavizi açıyor. Ve başkaları bundan cesaretlendiriliyor. Eğer siz en ufak yolsuzluk yapan grupların ya da insanların üzerine giderseniz bunu kitlesel hale dönüşmesini önlemiş olursunuz. Verilmek istenen mesaj bu.
Bir diğer konu, bu işsiz kişilere yani welfare parası alan kişilere de uyuşturucu testi uygulanması, bu da tartışmalara neden oluyor. Yine Ayhan Bey bu konuda yazmış, uyuşturucu kullanan işsizlere kart verilecek diyor. Ve çok küçük iş yerlerine de $10 alışveriş mecburiyeti, bu insanların hani alışverişine de dikkat edilecek, parayı nereye harcadıklarına da dikkat edilecek. Bu uyuşturucu testi iyi bir fikir mi?
Tabii yani çok hassas bir nokta, insanları izole etmek, onları sınıflandırmak veyahut da böyle öcüleştirme şeyi çok tehlikeli ve çok hassas davranmak lazım. Ama bu konu yeni bir konu değil. Geçmiş yıllardaki programlarda da bu gündeme gelmişti, konuşmuştuk. Hatta özellikle zannediyorum Northern Territory ya da Western Australia'nın belirli kasabalarında pilot bölgeler seçildi. Ve oralardaki yaşayan insanlara, sosyal güvenlikte maaş alan insanlara kartlar verildi ki oradaki insanlar yani parasının kahir ekseriyetini uyuşturucu değil, alkole de para harcayan, sigaraya para harcayan, bu gibi şeyleri zorlaştırmak için bu kart sistemi o nedenle getirildi. Tabii buna bu sivil özgürlükler, bireysel özgürlükler grupları itiraz ettiler. Yani Big Brother yönetimine doğru gidiyoruz. Yani hükümet kuralları, kanunları koyacak. Şunu yiyin, bunu yemeyin, şunu için, bunu içmeyin. Yani insanlar bunu özgür iradeleriyle yapabilecek noktaya getirmek zaten devletin vazifesidir. Bunu eğitimle yapar, sağlık hizmetleri sunarak yapar. Yoksa böyle kart çıkararak, böyle askeri bir dikta bir kafa yapısıyla bunlar insanlar adam edemezsiniz, edilmemelidir diye bir görüş var. Bu da tartışılıyor zaten. Hı hı. Kimisi aleyhinde, kimisi lehinde böyle bir durum. Ama bununla ilgili olarak hakemler hala kararını düşünüyor İngilizce kararıyla. Çünkü evet, sonuçta başarılı oldu mu olacak mı? Ama yine sayıları biraz önce de söylediğimiz gibi çok az insanı kapsıyor bu.
Bir de tabii kumar oynayan, bütün parasını kumara verenlere de bu cashless debit card deniliyor buna. Yani işsizlik parası alan bu kişilere veya herhangi başka bir sosyal güvenlik parası alan bu kişilere cash para verilmeyecek, nakit para verilmeyecek. Ama evet, bir debit kartı, bir kredi kartı, orada ne harcadığı takip edilecek. Yiyecek ve kira gibi şeylere harcaması sağlanacak. Sizin dediğiniz gibi bu da biraz Big evet, Brother durumunu anımsatıyor evet, sahiden.
Bu kartı zaten her yerde geçmeyecek. Süpermarkette geçecek. Alkolün tüketildiği yerde geçmeyecek. Sigaranı süpermarketten de alsa, sigara scan yapıldığında onu kabul etmeyecek. Veyahut da kumar, biraz önce de söylediğiniz gibi kumar merkezlerinde bu kart kullanılamayacak. Ama bir itirazcı demişti ki, ya bunun da yolunu bulacaklardır. İnsan gidecek dükkana, hı hı, orada mesela $10 bir şey alacak ama $40 da oradan fazladan almış gibi göstererek $40 işte ne bileyim cebine atacak. Onunla da daha sonra işte kumar oynayacak falan. Yani insan bir yolunu bulur demek istedi oradaki. Doğru, hı, yani bir hı, kural getiriyorsunuz, bir engel, bir zorlaştırıcı bir ünde getiriyorsunuz. Onun bir yolunu insanlar buluyor, insan.
İnsanlar bu konuda çok oldukça komik, evet çok doğru, komik, creative, yaratıcı diyebiliriz.
Aynen öyle.
Peki yine bu madem kredi kartından konuşuyoruz, bankalarla ilgili olarak da kredi verirken daha dikkatli ve daha sorumlu davranmaları isteniyor. Çünkü Avustralya'da da Amerika'da olduğu gibi artık her isteyene kredi veriyormuş bankalar. Yani bunu ödeyecek durumda olmayan insanlara bile kredi veriyorlar. Sonra insanlar iflas ediyorlar. Bu konuda böylesine bir önlem alınması iyi bir fikir mi sizce? Siz bu konuda bazı insan hikayeleri biliyor musunuz?
Evet. Yani akla gelen şu, insanlar genelde, yani böyle halk kesimini konuşacak olursak, onlar en çok ev alırken büyük borçlanmalara giriyorlar. Bazen işte oto, araba alırken falan ya da business, işletme alırken giriyorlar. Normalde bütün bankaların, ben tersini görmedim, ya bunun karşılığında ipotek edebileceğiniz malınız olacak, ev alıyorsanız zaten aldığınız ev ipotek ediliyor, belirli bir miktarda da depozito ödemeniz gerekiyor. Ama geliri yüksek gibi görülen bir iş yerini alırken her zaman ipotek göstermek mümkün olmayabiliyor. Bu sefer gelir düzeyinizi, gelir durumunuzu ispat etmeniz gerekiyor. Bazı insanlar da ne yapıyorlar? Hem kendi gelirleri hem eşlerinin gelirleri yetmiyor, kardeşlerinin ya da ana babalarının ya da çocuklarının gelirlerini göstererek bankayı ikna etmeye çalışıyorlar. Tabii iş kötü giderse birçok para yanıyor, gidiyor. İşletmelerde bu çok sıkça görülüyor. Tahmin ediliyorum, kastedilen bu. Hı. Yani biraz daha sıkı davranılsın ki bu iflaslar yaşanmasın. Çünkü o iflaslar beraberinde çok ciddi sosyal bunalımları getiriyor.
Bir dinleyicimiz şöyle yazmış, sizin biraz önce söylediğinize ithafen sanırım, Ali D. adındaki dinleyicimiz, dünyanın hiçbir ülkesinde zenginler para ödemez diyor. Zenginler para ödemez derken herhalde o kadar çok masraflar olmaz veya vergi ödemezler mi demek istiyor?
Her toplumun zengini vardır. Zengini yok edemezsiniz. Belki buna söylenilecek şey budur. Zengin...
Daha ama şimdi eleştiri olmaz. Yapanlar zengin olmasın, zengin yok olsun demiyor Kazım Bey. Sadece biraz daha fazla, özellikle zengin insanlar değil de farz edelim dev şirketler gibi, bu büyük bir sorun. Şimdi biraz önlem alındı. Bu dev şirketlerin, buna Google Tax diyorlar, Google gibi büyük şirketlerin vergi ödemesini sağlayacak adımlar da atılıyor. Bu da devlete 4 milyar dolar kadar para getirecekmiş. Yani... Hı. Onu kastediyorlar sanırım. Bu da iyi bir adım değil mi sizce?
Tabii yani devlet, ister tüzel kişi olsun, isterse büyük firmalar olsun, holdingler olsun, çok uluslu konglomeratlar olsun ya da sıradan vatandaş olsun, vazifesi kimden hak edilen miktar ve orantıdaki vergi neyse onun peşine düşmesi lazım. Nasıl? Hani vatandaştan özellikle... Resmi olarak bir müessesede çalışan bir vatandaşın vergi kaçırması neredeyse imkansız. Ama
belki, bunu yapıyorlar, onları da engellesinler diyorsunuz.
Bir de bu nakit sektörde çalışanlar, hı hı, çok rahat ve kolay bir şekilde vergiyi kaçırmak, Tuna'nın seri gibi. Yani siz
birçok sektör bunu yapıyor.
Falan.
Evet.
Ama yüzlerce var. Yüzlerce, hı hı, var.
Bu, İnsanlardan aldığı gibi diyorsunuz, bu küçük iş yerleri de dahil, ta Google gibi dev şirketlere kadar, aynen, onlardan da alması yani gerekir.
Hükümet de bunu yapıyor görülmesi lazım. Hani Türkiye'de çok meşhur bir laf vardır. Bir esnafa gidiyorsunuz, pazarlık yapıyorsunuz, sonradan esnaf diyor bunu vatandaş demeden. Makbuzlu mu, fişli mi, fişsiz mi? Yani yolsuzluk mu, yolsuzlukluk mu? Evet. Yani bunun Türkçesi o esasında. Yani insanlar,
fişli mi, doğru.
Bakın, zenginleri ve büyük holdingleri eleştirmeye gelince hepimiz sinir oluyoruz. Ama bunu kendi aramızda, kendi düzeyimizde yapınca, ya biz ne kadar kaçırabiliriz ki zaten 3-5 kuruş deyip bunu küçümsüyoruz. Şimdi eğer biz bunu küçümseyer, ufak yolsuzlukları küçümseyer bir psikolojiye sahip olursak, bu nedir biliyor musunuz? Yolsuz olanların da iktidara gelmelerini, bakan olmalarını, milletvekili olmalarının yolunu açıyor ne yazık ki. Çünkü gündelik hayatımızda bu psikolojiye, bu tutuma yeşil ışık yapmış oluruz.
Evet. Çok kısa vaktimiz var ama önemli bir haber vardı. Bizim komşumuz, dünyanın en büyük Müslüman ülkesi Endonezya'da Hristiyan olan Jakarta valisine, Aoka, seçim kampanyası sırasında Kur'an'dan bahsetmesi sonucu Müslümanlığa hakaret etmekten 2 yıl hapis cezası verildi. Bu durum Avustralya'nın yakın bağları olduğu Endonezya'da hoşgörüye yer verilmediğini mi gösteriyor veya aşırı Müslümanlığın arttığını mı gösteriyor sizce?
Bu haberi zaman zaman duyuyorum. İçeriğini bile merak edip şey yapmadım işin doğrusu. Fakat daha önce de buna benzer konular gündeme geldiğinde insanların din de olsa, Allah da olsa, peygamber de olsa, bunu daha önce çok kez söyledim, eleştiriyor ya da onun hakkında bir takım ters düşünceleri var diye yargılanmasına ben karşıyım. İnsanlar eleştirebilir ama tabii eleştiriden kastım hakaretli, küfürdü, onu kastetmiyorum. Bu adam ne yaptı onu da bilmiyorum. Ben genel olarak söylüyorum. Çünkü siz insanları böyle kanunlar getirerek bunu sev, onu sevmeme yapamazsınız. Bu suni bir şey olur. Velev ki bu din de olsa, peygamber de olsa, Kur'an da olsa veya da bir başka din de olsa, ideoloji de olsa. Kurallarla, evet, kanunlarla
insanları iyi davranmaya götüremezsiniz diyorsunuz. Yarım dakikamız kaldı.
Aynen öyle.
Çok teşekkür ediyorum ve size iyi günler diliyorum.
Sağ olun, teşekkürler, iyi günler.